Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Evet değerli dinleyenler, 5. sanatta bu hafta sizlerle tekrar birlikteyiz. Umarız iyi bir hafta geçirmişsinizdir, güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Kültürle, sanatla iç içe günler geçmiştir diyelim. Çünkü kültürle, sanatla geçen günler biz biliyoruz ki dolu dolu geçmiş günlerdir.
Benim düşüncem.
Değerli dinleyenler, bu hafta benim düşüncem bölümünde kültür sanat diyoruz. Kültür sanatın önemine vurgu yapıyoruz ama bu ne menem bir şeydir ki önemlidir. Yani nasıl bir şey ki bu kadar önem atfediyoruz? Halbuki kültür sanat dediğimizde genelde hayatın süsüdür, rengidir, hani olsa da olur, olmasa da olur tarzı şeylerden bahsediyoruz gibi bir algı doğuyor. Dolayısıyla yani kültür sanat hayatımızın tamam bir güzelliğidir, hayatımıza güzellik katmaktadır ama yani çok önemlidir derken de acaba biraz abartıyor muyuz diye dinleyicilerimizin kafasında soru işaretleri de doğabilir. Böyle bir algıyı bir kere yıkmak gerek. Yani kültür sanat evet hayatımızın süsüdür, rengidir, güzelliğidir. Kültür sanatla hayatımız anlam kazanır, renklenir. Fakat onun da ötesinde kültür sanat aynı zamanda yaşamsal bir şeydir. Yani insanın ürettikleridir, insandan arta kalan değerlerdir. İnsanın inşa ettiği değerlerdir. Bu anlamda insanın üretimidir, ürünüdür, ortaya çıkan üründür. Böyle baktığımız vakit kültür sanat neden önemlidir dersek, kültür sanat akşamdan sabaha oluşan değerler değildir. Toplumların, milletlerin hatta insanlığın yüzyıllar boyunca uğraşa uğraşa adeta tırnaklarıyla kazıya kazıya ürettikleri değerlerdir. Ve yüzyılların bir yerde eskitemediği değerlerdir. Dolayısıyla bu anlamda kültür sanat yani günübirlik üretilen ve günübirlik tüketilen gündelik hayatımızın bir parçası, gündelik hayatımızın bir rengi süsü değildir. Kültür sanat olayları baktığımız vakit kültür ve sanat dediğimiz olaylar neresinden bakarsak bakalım, neresinden ele alırsak alalım yüzyıllara sari bir olaydır. Üretmek kolay değildir. Ve bir toplumsal üretimdir. Yani kişinin tek başına ürettiği şeyler de değildir. Bugün kültür üzerine konuşurken, sanat bağlamında bir takım şeyler söylerken, toplumun ürettiği ortak değerlerden hareketle bir takım şeyler söyleyebiliyoruz. Böyle baktığımız vakit de bunlar insanlığın ortak mirası, ortak değeri diyebileceğimiz şeylerdir. Akşamdan sabaha üretilen şeyler olmadığı için de daha bir kıymetlidir. Bir kere emek vardır, çaba vardır ve zamanın eskitemediği değerler vardır ortada. Bu kadar yani günübirlik üretilen ve tüketilen değerler olmadığı için de daha kalıcı yanı olan, yarınlara bırakılan, atalardan tevarüs edilen ve çocuklara miras bırakılan ortak değerlerden bahsediyoruz. Bu aynı zamanda değerli dinleyenler silahla kazanılan bir hak değildir veya parayla elde edilebilen bir değer değildir. Kültür sanat dediğimizde silahın, gücün, paranın, pulun çok hükmünün geçmediği bir takım değerlerden bahsediyoruz. Evet, zenginin, evet güçlünün kültürü daha baskın olabilmektedir. Mesela çağımızda böyledir. Yani batı değerlerinden, batı kültüründen bahsederken bu biraz da hegemonik gücün etkisinden bahsediyoruz demektir. Silahın gücü aynı zamanda kültürün gücüne dönüşebilmektedir. Bunu açıklıkla ortaya koymak gerekir. Fakat onun da ötesinde ya ben zenginim, kültürlüyüm diyemeyiz. Veya ben elimde silah var, güçlüyüm, daha benim kültürüm geçerlidir, baskındır, başattır diyemeyiz. Kültür bu anlamda ve sanat bu anlamda gücün dışında gelişen ve elde edilen bir ortak değerdir ve bu yönüyle daha bir kıymetlidir. Yani parası olmak, zengin olmak her şeyi demek değildir. Gerçi bu çağda evet kabul etmek lazım, para biraz daha öne çıkmaktadır, zenginlik biraz daha öne çıkmaktadır. Fakat gel gör ki bu çağda bile, bütün çağlarda olduğu gibi gene kültürün, sanatın yeri sevgili dinleyenler bir başkadır. Zenginlikle, güçle sanat arasındaki bağlantıya baktığımız vakit, ha şudur mesela, orta çağda derebeylikler her biri bir sanatçının hamiliğine soyunmuştur. Veya bir ekolün o anlamda yaşadığı yere dönüşmüş olabilir. Bu biraz da zenginlerin o anlamda sanata verdikleri değerle de alakalı bir şeydir. Bu derebeyliklerin hamiliklerinde gelişen tabii ki sanat, kültür onların etkilerini, izlerini de taşımıştır. Ama bir yerden sonra da bu işte o toplumsal rengin yansıması, o milli diyebileceğimiz değerlerin inşası anlamına da gelmektedir. Bugün baktığımızda eskinin derebeylerini eleştirelim ama keşke bugünün zenginleri de eskinin derebeyleri kadar sanatın ve kültürün hamiliğine soyunabilseler. Paralarını bu yönde sanatın gelişmesi yönünde kullanabilseler. Zenginliklerini bu yönde bir güç olarak sanatın arkasına koyabilseler. Değerli dinleyenler, baktığımızda bugün zenginler evet bir sanat eserine, bir tabloya, mesela bir resme ilgi duyabiliyorlar veya duvarlarında öyle ya da böyle bir sanat eserini sergileyebiliyorlar. Fakat bu sanatı olan ilgilerinin bir neticesi midir? Yoksa evet duvarlarını süsleyen o gene sanat eserinin parasal değerini ortaya koymak adına yapılmış bir gösteriş midir? Tabii biz bunun böyle olmamasını temenni ediyoruz. Yani evet zenginlik de bir değerdir. Bir kere her şeyden önce hani hiç yüksünmeden söylemek gerekirse herkes az ya da çok parayı sevmektedir. Hele ki bu çağda hepimiz az ya da çok parayı seviyoruz. Fakat parayı sevdiğimiz kadar sanatı da sevmeliyiz, kültürü de sevmeliyiz ve paranın elde edemediği bir değer olarak bunu görmeliyiz. O anlamda bir kere şu ayrımı kesin olarak ortaya koymak gerekir. Ya çok zengindir, çok kültürlüdür. Hayır, böyle bir anlayış yok. Veya çok zengindir, çok sanatseverdir. Hayır, böyle bir anlayış da yok. Çok yoksul olmakla birlikte gerçekten kültür ve sanat bakımından birikim sahibi nice insan görmek mümkündür sevgili dinleyenler. Bize düşen de bu parayla elde edilebilen bir değer olmadığı için hepimiz imkanlarımız nispetinde kültüre ve sanata yatırım yapmalıyız ve kültür ve sanat yönü itibarıyla kendimizi daha muhkem hale getirmeliyiz. Yani bir insan yoksul ya da zengin olmak çok elinde olmayabilir ama kültürlü ve sanatsever olmak hepimizin az ya da çok elinde olan şeylerdir. Kültür dediğimizde, sanat dediğimizde kimse bizden bir Picasso gibi resim yapmamızı beklemesin. Veya çok güzel şiirler yazmamızı beklemesin. Tabii bunlar Allah vergisi, yetenekle alakalı şeylerdir. Fakat hiçbirimiz de bir Picasso kadar resim yapamasak da bir yapılan resme önem vermek veya bir güzel şiire önem atfetmek mümkündür. Yani bir sanatçı olmaktan bahsetmek mümkünse tabii çok güzel bir şey. Fakat sanatçı olmakla sanatsever olmak arasında da bir ayrım yok değildir. Dolayısıyla hepimize düşen öncelikle sanatsever olmaktır. Yani çok iyi bir şair olabiliriz ama aynı zamanda resim konusunda yeteneğimiz yoksa bile çok iyi bir aynı zamanda resim sever olabiliriz. Veya işte çok iyi öykü yazamayabiliriz ama öyküyü çok sevebiliriz. Sinema, yani hepimiz az ya da çok artık görselliğe önem veren insanlar olduğumuz için buna gene önem vererek mesela sinema sever olabiliriz. Hepimiz biraz da ilgimize, alakamıza göre sanatın bir boyutuyla ilgilenebiliriz. Bu aynı zamanda bizim için bir hobi demektir. Bir yani kişisel yaşamımızda bir zenginleşme demektir. Değerli dinleyenler, sanat insanı zenginleştirir. Parasal bakımdan demiyorum ama bu bir gerçektir.
Kitap Dünya.
Evet değerli dinleyenler, Kitap Dünyam'da bu hafta Dağa Çıkan Kurt romanından bahsedeceğiz. Halide Edip Adıvar'ın bir eseri bu. Halide Edip de Türk romanında belli bir yeri olan ve yakın tarihimizin bu anlamda gerçekten önemli romancılarından, yazarlarından bir tanesidir. Kısaca bahsedecek olursak, Dağa Çıkan Kurt adlı eserde Türk'ün yeniden doğuşu olarak görülen Kurtuluş Savaşı yıllarında başımızdan geçen olaylar anlatılmaktadır ve Halide Edip tarafından bu kaleme alınmıştır, bu konu işlenmiştir. Bin bir zorlukla ve mücadeleyle yeniden kurulan bu ana vatanın anlatılan Türk büyükleri dışında kalan ama asla birey olarak kahramanlıkları anılmayan bir de gizli kahramanları vardır. Biraz bu romanda Halide Edip bunlardan bahsetmektedir özellikle. Kısaca kitabı şöyle bir özetleyecek olursak, Dağa Çıkan Kurt adlı hikaye bir masal havasında ama Birinci Dünya Savaşı'nda Türk milletinin yaşadığı olaylardan bahsedercesine anlatılmaktadır. Bir gün ormanda tüm hayvanlar derin bir öfke ve homurtuyla toplanmışlardır. Aslanların kükremeleri, kaplanların ışıldayan gözlerle her an bir şeyin üzerine atlayacakmışçasına tavırları, ayıların iniltileri, çakalların uluyuşları ortalığı kaplamaktadır. Kurtlar da bu sırada inlerinden fırlamışlardır ve büyük bir kavga kopar. Böyle bir atmosferden bahsetmektedir kitap. Uzun bir süreden sonra hayvanlar tekrar ırmak kenarında toplanırlar. Hepsinin bir yanı sakatlanmıştır, bir kavgadan çıkılmıştır. Acılarını birbirinden çıkarmak istercesine homurdanmaya devam etmektedirler. Ormandaki düzen tıpkı Birinci Dünya Savaşı sonrası geriye kalan Avrupa gibi tamamen bozulmuştur. Daha doğrusu Avrupa'daki bu hava adeta ormandaki hava kadar bozulmuştur. En büyük hayvan olan fil, Amerika'nın da savaştan sonra yaptığı gibi artık hayvan dünyasında savaşın, hilenin, bir bir avlanmanın yapılamayacağını anlatmaktadır adeta. Küçük hayvanlar büyük olanlar tarafından ne haraca kesilecek ne de besinleri alınacaktır. Fil öyle etkileyici ve güçlü bir sesle bağırmaktadır ki bundan tüm hayvanlar adeta etkilenmektedir. Evet değerli dinleyenler, kaplanlar ve yılanlar artık ceylanlara bakmaz olmuşlardır. Ot yiyenler pembe külyalara dalıp giderek kaygıyla düşünmektedirler. Her büyük hayvanın arkasında bir küçük hayvan saklanmış durmaktadır. Ortalık bir savaş sonrası sessizliğine nihayet bürünmüştür. En son olarak çalıların arkasında duran köpekler adeta İngilizlerin Avrupa ülkelerini üzerimize kışkırtması gibi birdenbire ortalığı ayağa kaldırmaktadırlar. Bu hava içerisinde Sevgili dinleyenler, 1914'lü yıllar adeta anlatılmaktadır ve 1914'te bütün Avrupa ülkelerinin toplanıp yüzyıllardır baş edemedikleri, içlerinde onlar için hep korku olarak kalan, savaşta yıkamayıp ancak masa başında yıkmayı başarabildikleri Türk milletini bir av ve sömürülecek bir yem gibi görmektedirler. Bu olayın ormandaki hayvanların işine gelmesi kurtları sessiz ve çaresiz ve yalnız bırakır. Bunun üzerine bize ve soyumuza kurtlara, yani Türklere hayat boyu hüküm giydirmişlerdir. Alınan karar aşamasında kurtların inleri çiğnenir, kurt yuvaları çalınır, dişileri parçalanır, erkek kurtlar avlanır. Köstebekler bağırışarak etleri, yağma, inleri yerle bir edilmiştir. Herkes bu tuzak, tırnak, pençe, kısacası her şeyle kurt soyuna adeta saldırmaktadır. Bu eşi görülmemiş bozgun ve yıkım karşısında inlerinden, ormanından, av ve tuzak yerlerinden yaralı, bahtsız bir şekilde çıkarlar kurtlar. Soyun öç adını ulumak için dağlara çıkmışlardır kısacası. Evet, Birinci Dünya Savaşı sonrası olduğu gibi İtilaf Devletleri savaştan sonra Türk milletinin topraklarına adeta saldırmışlardır. Topraklar yağmalanmıştır, yakılmıştır, yıkılmıştır. Türk erkekleri tek tek adeta öldürülmektedir. Çocuklar, keza masumlar bu savaştan, bu ortamdan olumsuz etkilenmektedirler. İşgal altındaki topraklar bu hayvanlar alemi, ormanlar alemiyle adeta birleştirilerek anlatılmıştır. Bu şartlar altında milletimiz tekrar, tabii bizim için özgürlük çok önemlidir. Esaret zincirlerini hiçbir şekilde bu millet kabul etmemektedir ve nitekim bu şartlar altında bile tekrar birleşerek, tekrar son bir kez bile olsa gücünü toplayarak bu esaret zincirlerini kırmak için bir mücadele içerisine girilmiştir. Bundan sonra dağlardan sarı ay ve sarı ateş gözlerden, siyah servi duvarının arkasından, boş ufuklardan korkunç bir uluma, bütün ormandaki kurtların uluması ile her yere bir anda korku yayılmıştır, salınmıştır. İşte bu Türk'ün sesidir diyor Halide Edip Adıvar sevgili dinleyenler. Yani ormandaki bu havayla Türklerin bu mücadelesi o dönem bir benzeştirme ile anlatılmıştır.
Kültür, sanat.
Evet değerli dinleyenler, kültür sanatta bu hafta güzel bir haber vermek istiyoruz. Sinema ve tiyatro seyirci sayısında artışlar var diyor. Bu kim diyor? Ben demiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu diyor. Yayımladığı sinema ve tiyatro istatistikleri 2017 yıllığına göre, bültenine göre sinema ve tiyatro seyircisinde artışlar olmuş. Bültene göre Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2017'de bir önceki yıla göre %8.4 artarak 2692 olmuş. Bu dönemde sinema salonundaki koltuk sayısı da %7 yükselerek seyirci kapasitesi itibarıyla 328 bine ulaşmış. Sinema seyircisi sayısı söz konusu dönemde %23.9 artmış ve tam 68 milyon 482 bine ulaşmış. Yerli film seyirci sayısı %31.5 artışla 37 milyon 904 bine yükselmiş. Yabancı film sayısı ise %15.7 artarak 30 milyon 578 bin olmuş. Burada hemen bir altını çizmek gerekirse yerli film izleyici sayısı yabancı film izleyici sayısını aşmış vaziyette. Birisi 37 milyon, birisi 30 milyon değerli dinleyenler. Ve artış hızı itibarıyla da yerli film izleyici sayısı %31.5 artmış vaziyette. Aynı dönemde gösterilen film sayısı %8.9 artışla 58.214 olmuş. Gösterilen yerli film sayısı ise %11.6 artışla 25.275'e ulaşmış. Sinema salonu olmayan iller Ardahan, Bayburt, Şırnak ve Tunceli olarak kayıtlara geçmiş. Evet değerli dinleyenler, bir diğer haberimiz de halk kahramanı Mihrali Bey'in anısı bu konakta yaşatılıyor diyeceğiz. Tabii kimdir Mihrali Bey? Hamidiye alaylarının komutanı halk kahramanı Mihrali Bey'den bahsediyoruz. Anısı Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Acıyurt köyünde bundan tam 129 yıl önce kendisi tarafından yaptırılan Türk evlerinin özelliklerini taşıyan konakta yaşamaya devam ediyor. Tiflis'e bağlı Borçalı kazasının Dervaz köyünde doğan Mihrali Bey üstün halk kahramanlıklarıyla biliniyor. 17 yaşında babası öldükten sonra hayatı değişen Mihrali Bey, babasının Türk ve İslam geleneğine göre gömülmesine izin vermeyen Ruslara karşı verdiği mücadeleyle biliniyor. Babasının Müslüman mezarlığına gömülmesine izin verilmeyen Mihrali Bey bir gece herkes çekildikten sonra mezarlığa giderek babasının naaşını çıkartarak bekçileri de öldürerek tekrar babasının cenazesini kaçırmıştır. Ruslar tarafından aranan bir kanun kaçağı konumuna düşen Mihrali Bey, Osmanlı-Rus savaşında da büyük kahramanlıklar göstererek devlet tarafından Sivas'ın Ulaş ilçesine yerleştirilmiştir. Hamidiye alaylarının komutanlığını da yaptığı sırada Yemen'deki bir isyanı bastırmakla görevlendirilen Mihrali Bey burada şehit düşmüştür. Mezar yeri bilinmeyen Mihrali Bey'in kahramanlık anıları kendisi tarafından 1889 yılında Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Acıyurt köyü Konak mezrağında yaptırdığı konakta yaşatılmaya devam ediyor. Ve festivaller düzenleniyor, at yarışları yapılıyor ve bu şekilde de Mihrali Bey'in aynı zamanda anısı yaşatılmaya çalışılıyor. Evet, bir diğer haberimiz sevgili dinleyenler, Pisa Kulesi'nden daha eğik olan Ulu Cami minaresinin plastik restorasyonu tamamlandı diyeceğiz. Elazığ Harput'ta bulunan ve İtalya Pisa Kulesi'nden daha eğik olduğu bilinen Ulu Cami'nin eğik minaresinin uzun yıllar ayakta kalması için başlatılan plastik restorasyon çalışması tamamlandı. 1156-1157 yıllarında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Ulu Cami'nin minaresinin eğikliğinin 3,5 ila 7 derece arasında olduğu yapılan ölçümlerde belirlendi ve Pisa Kulesi'nden daha eğik olduğu tescillenmiş oldu. Kimine göre kalın gövdeli ve gittikçe daralarak inşa edilen bu minare bilinçli bir şekilde eğri yapıldı. Kimine göre ise deprem sonrası eğildi değerli dinleyenler. Eğri minarenin yıkılmadan geleceğe aktarılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü restorasyon çalışmaları başlattı. Plastik restorasyon tamamlandığı minarede düşen orijinal tuğlalar sabitlenerek çatlaklar dolduruldu. Restorasyon sonrası minarenin çevresine sarılan bez tentenin bu yıl kalkacağı belirtildi. Ve minarede plastik restorasyon tamamlandığını anlatan Fırat Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör İsmail Aytaç, Ulu Cami Harput ile özdeşleşmiş bir durumdadır. Gelen herkes Ulu Cami'yi ve özellikle de bu minareyi görmek istemektedir diyor. Ve UNESCO da Harput'u dünyaya önerdi diyor. Harput'u olabilecek en kısa sürede UNESCO'nun koymuş olduğu kuralları yerine getirerek daha dikkatli bir restorasyon yaparak turizme kazandırmak istiyoruz diyor. Thank you.
dizelerden.
Sevgili dinleyenler, dizelerden köşesinde bu hafta gene Nilgün Doruk güzel bir şiiri seslendirecek. Can Yücel'den Eğer adlı şiiri seslendirecek. Bu güzel şiirle, bu güzel seslendirmeyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Gelecek hafta tekrar birlikte olmayı umarak Allah'a ısmarladık diyoruz.
O kadar da önemli değildir bırakıp gitmeler, arkalarında doldurulması mümkün olmayan boşluklar bırakılmasaydı eğer. Dayanılması o kadar da zor değildir, büyük ayrılıklar bile en güzel yerde başlatılsaydı eğer. Utanılacak bir şey değildir ağlamak, yürekten süzülüp geliyorsa gözyaşı eğer. Yüz kızartıcı bir suç değildir hırsızlık, çalınan birinin kalbi ise eğer. Korkulacak bir yanı yoktur aşkların, insan bütün derilerden soyunabilseydi eğer. O kadar da yürek burkmazdı alışılmış bir ses, hiçbir zaman duyulmasaydı eğer. Daha çabuk unuturdu belki susuzdurmayan sarılmalar, kara sevdayla sarıp sarmalanmasalardı eğer. Belirsizliğe yelken açardı iri ela gözler zamanla. Öylesine delice bakmasalardı eğer. Çabuk unutulurdu ıslak bir öpücüğün yakıcı tadı belki de. Kalp göğüs kafesine o kadar yüklenmeseydi eğer. Düşlere bile kar yağmazdı hiçbir zaman. Meydan savaşlarında korkular aşkı ağır yaralamasaydı eğer. Su gibi akıp geçerdi hiç geçmeyecekmiş gibi duran zaman. Beklemeye değecek olan gelecekse sonunda eğer. Rengi bile solardı düşlerdeki saçların zamanla. Tanımsız kokuları yastıklara yapışıp kalmasaydı eğer. O büyük, o görkemli son, ölüm bile anlamını yitirirdi. Yaşanılası her şey yaşanmış olsaydı eğer. O kadar da çekilmez olmazdı yalnızlıklar. Son umut ışığı da sönmemiş olsaydı eğer. Bu kadar da ısıtmazdı belki de bahar güneşleri. Her kaybedişin ardından hayat yeniden başlamasaydı eğer. Kahvaltıdan önce sigaraya sarılmak şart olmazdı belki de. Dev bir özlem dalgası meydan okumasaydı eğer. Anılarda kalırdı belki de zamanla ince bel. Namussuz çay bile ince belli bardaktan verilmeseydi eğer. Uykusuzluklar yıkıp geçmezdi kısacık kestirmelerin ardından dokunulası ipek ten bir o kadar uzakta olmasaydı eğer. Issız bir yuva bile cennete dönüşebilirdi belki de sıcak bir gülüşle ısıtılsaydı eğer. Yoksul düşmezdi yıllanmış şarap tadındaki şiirler böylesine, kulağına okunacak biri olsaydı eğer. İnanmak mümkün olmazdı her aşkın bağrında bir ayrılık gizlendiğine belki de. Kartvizitinde onca ayrılığın birinci dereceden failidir denmeseydi eğer. Gerçekten boynunu bükmezdi papatyalar, ihanetinden onlar da payını almasaydı eğer. Issızlığa teslim olmazdı sahiller, kendi belirsiz sahillerinde amaçsız gezintilerle avunmaya kalkmamış olsaydın eğer. Sen gittikten sonra yalnız kalacağım. Yalnız kalmaktan korkmuyorum da ya canım ellerini tutmak isterse? Evet sevgili. Kim özlerdi avuç içlerinin ter kokusunu, kim uzanmak ister deyince parmaklarına, mazilerinde görkemli bir yaşanmışlığa tanıklık etmiş olmasalardı eğer. Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.